Bir, böyle yalpalamayacaksınız, böyle mesajları doğru vereceksiniz. Doğru zamanda gecikmeden karar alacaksınız. İki, geleceğe dönük ücretler politikası ile ilgili de bu hedeflerinizle uyumlu mesajlar vereceksiniz. Hızlı biriktireceğim diye rezervi, kurlarda bir düşüş eğilim varsa veya yatay gitme eğilim varsa bunu bozacak şekilde, hızlandıracak şekilde bir şey yapmam diyor. Biz yani yapmam. Ne ima ediyor? TL'de reel değerlenmeyi seviyorum ben diyor şu aşamada.
Öykü Bey merhaba, nasılsınız?
Sağ olun, siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Bir haftalık bayram tatili ardından yeniden birlikteyiz. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta piyasa katılımcı anket açıklandı. Size onu soracağım. Beklentiler ne yönde değişiyor? Haftaya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Geçen sefer Mart ayında 500 bas puanlık, kimine göre sürpriz, kimine göre beklentiyi aşan bir faiz artışı yapmıştı. Bu ay ne yapacak? Onu soracağım size. Ve hem Mehmet Şimşek, Amerika'da Merkez Bankası Başkanı, Fatih Karahan'la birlikte Amerika'da, hem de Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair açıklamaları var. Bu ekonomi yönetiminden ve Cumhurbaşkanı'ndan gelen ekonomiye dair mesajı size soracağım. İstiyorsanız en sıcak gelişme piyasa katılımcı anketten başlayalım. Evet. TÜFE beklentisi düştü. Siz genel olarak beklenti nasıl görüyorsunuz?
Geriledi dediğimiz çok dijitlerde bir gerileme var. Yani
olsun, öyle, size mutlu olun. Evet. En azından yükselmedi.
Yani yıl sonu 44.19 yani 44.16 mı ne oldu yani, buna düştü diyorsun. Evet. Yani yine de iyidir. Evet, yani yükselmesinden iyidir diyelim. En azından yükseliş eğilimi durdu. Bence bunda son kararların güçlü olması, yani piyasa beklentisinden güçlü. Ben bekliyordum ama yani piyasa beklentisinden daha güçlü olması etkili oldu. Artı seçimlerin geride bırakılması da herhalde. Ve son mesajlar, ki onu birazdan değerlendireceğiz. Ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı'ndan verilen mesajlar. Bence onda etkili. Ama baktığımızda esas son dönemde Merkez Bankası hem yıl sonunu hem de bir sonraki yıl sonunda açıklamaya başladı ya da onları o soruyu sormaya başladı. 2025 sonu beklentisini de görüyoruz. 2024 sonunu da görüyoruz. Şöyle bir enteresanlık oluyor. Bu yıl sonu ve gelecek yıl sonu beklentileri değişmezken aradaki patika biraz aşağı gelmiş gibi. Yani aradaki, mesela şunu kastediyorum. Gelecek 12 ay, evet, diye bir soru var. Bir de gelecek 24 ay. Yani Nisan 2025 ve Nisan 2026 sorularına ya da beklentilerine bakıldığında bir miktar daha aşağı geldiğini görüyoruz. 35'lere geldiğini görüyoruz mesela gelecek 12 ayın. Yani geçenlerde de dikkat edersek Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bahsettiği, tahminimizi 3 ay gecikmeyle tutturacağız dediği konu. Yani 36'yı 3 ay gecikme dediği, bir önceki ankette Mart'ta 36 bekleniyordu, onu kastediyordu. Şimdi Nisan'da 35 bekleniyor. Dolayısıyla 4 ay gecikmeyle tahminimizin altına ineceğiz gibi bir durum oldu. Yani onu da söyleyelim. Onu demek istiyor. Bir de 24 ay beklentisi de 22'ye doğru geriledi. Yani patika olumlu anlamda bir şeye işaret ediyor ama şöyle baktığımızda nedir Merkez Bankası'nın tahminleri diyelim? 36 ve 14, yani bu sene 36, seneye 14. Oraya denk gelenler ne? 44.2 ve 26.3. Bayağı bir fark var. Yani o fark değişmedi. Aynı kaldı bu dediğim 44.2 ve 26.3. Yüksek yani. O geçen ayında yazıyorsak aynı aslında. Ama en azından kötüye gidiş durdu diyebiliriz. Onun dışında ankette gördüğüm kur beklentileri yıl sonu birazcık gerilemiş. 40'a gerilemiş. Sınırlı. Büyüme değişmemiş. Çare açık biraz iyileşmiş. Oralarda çok büyük sürpriz yok. Faiz anketlerini zaten gördük. Onu birazdan konuşacağız ama burada da gecelik politika faizine ilişkin beklenti burada da değişmeyeceği yönünde şekillenmiş. Hatta önümüzdeki 3 ayda da değişmez gibi bir beklenti ankete yansımış. Genel sonuçları böyle anketin. Şöyle bir durum. Bakıldığında iki ayrı kitle var. Bir, burada kurumsal yatırımcıların, kurumların beklentileri böyle. Ama biliyoruz ki tüketicilerin beklentilerini ölçen şeyler bunun iki katı düzeyinde beklentileri gösteriyor. 80'lerde falan ya. Dolayısıyla esas sorun, orada sorun devam ediyor. Burada ne kadar iyileşme olsa da çok sınırlı. Yani problemler devam ediyor. O yüzden son dönemde verilen mesajlar önemli şu anlamda. Yani para politikasıyla artık buradaki şeyi kırmak zor. Yani tek başına daha doğrusu kırmak zor. Yani oraya bir ek mali sıkılaşma gereği artık çok bariz. Onu bize tekrar tekrar söylüyor.
Tam da buna güzel bir pas attınız. Mermin Şimşek'in bütçe harcama kısmı ile ilgili evet. açıklama var. Harcamada mümkün olduğu ölçüde kesintiye gideceğiz. Tabii bu biraz şey bir laf. Yani net olmayan bir laf. Ne mümkün olduğu ne ölçüde. Ama Mayıs ayında da yani Mermin Şimşek'in bir programa çıkacağı söyleniyor. Belki onun için biraz daha kapsamlı görürüz. Fiyat istikrarının sağlamının ve enflasyonun tek haneye indiğimin en büyük öncelikleri olduğunu söylenir. Ve mali disiplini vurgu yaptı. Dezenflasyon sürecinin kamu maliyesi desteği gerektiğini belirtti. Bu önemli bir şey.
Önemli.
Ne diyorsunuz bu? Ne bekliyorsunuz?
Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın da bu yönde açıklamaları oldu. Arkadaşlar çalışıyor işte yakında orta vadeli programı destekleyecek açıklamalar. Bunu göreceğiz. Ama şöyle anlaşılıyor. Yani bundan şu sonuca varılmasın. Hani hep böyle bir korku var ya. İşte bir sürü vergilerde artış olacak. Bir önceki seçim sonrası olduğu gibi. Öyle bir şey sinyali gelmiyor buradan. Yani burada şimdiye kadar pek dokunulmayan alanlara dokunulduğunu görüyoruz. Öncelikle mesela şunu söyleyeyim. Dikkat edersek son dönem bu gelir vergisi beyannameleri sürecinde beyannamelerin iyileşmesi konusunda bayağı bir çaba gördük. Yani daha iyi takibi, gelirini eksik beyan eden 400 bin kişiyi saptadık. Bunların pişmanlıkla düzeltebilirler falan. Üzerine gidilmesi gereken alan var. Yani doğrudan vergilerde çok alan var. Zaten aslında yapı öyle olmalı. Doğrudan vergi ağırlıklı olmalı ama bizde orayı üzerine gidilemediği için çarpık bir dolaylı vergi ağırlığı oluyor. Bu da enflasyonist oluyor. Dolayısıyla bu soruna neşter atılıyor gibi duruyor. Bunu inşallah kurumlar vergisi tarafında da görürüz. Bir vergi artışından çok işte çeşitli istisna teşviklerin gözden geçirilmesi, optimizasyonu falan gibi şeylerdi. Muhtemelen bunları göreceğiz. Harcama tarafında en rahat oraya dokunulabilir. Hem enflasyonist etkisi yok. Harcamalarla ilgili gözden geçirir. Bununla ilgili çok sinyal gelmeye başladı ama nasıl bir paket çıkar bilemeyiz tabii. Harcama deyince tabii kamunun yani tamam, sonuçta tamam. Özel sektörle ilgili bir şey değil ama yurt içi aktivite açısından bir yavaşlamanın ilave bir yavaşlama getirecektir tabii. Onu da dikkate almak lazım. Yerel seçimler sonuçlarının hani bir değerlendirme süreci olacağını bahsetmiştim önceki yaptığımız yayında. Bunun yavaş yavaş yapılmaya başlandığını görüyoruz. Burada gelişmelerin olumlu yönde yani ekonomi politikası açısından bizim alanımız olan ekonomi politikası açısından olumlu sonuç verdiğini hissediyorum yani bu gerilen mesajlardan. Yani rasyonel politikaların devam edeceği yönünde.
Yani 4A tarafta kritik demiştiniz.
Aynen.
Orada işler iyi gidiyor diyorsunuz.
Evet, şu anda işler iyi gidiyor. Programın güçlendirilmesi yönünde ve programı yürütenlere destek yönünde açıklamalar görüyoruz. Bunlar çok kısa vadede değişmez. Şöyle açıklamalar da gördük. Popülist politikalar uygulamayacağız, palyatif tedbir almayacağız gibi Cumhurbaşkanı'nın ağzından bunlar önemli.
Evet.
Yani şöyle daha doğrusu bir görüntü veriyor. Hani büyüme önceliğinden çok enflasyonun önceliği çıkıyor gibi uzun süredir görmediğimiz bir şey işaret ediyor. Umarım hani bu yönde de adımları görürüz. O yüzden olumlu değerlendiriyorum ben bütün bu resme baktığımda. Konuyu Merkez Bankası'na bağlısak gelecek haftaki kararla ilgili de aslında onun üzerinde bile dolaylı etkileri olabilir. Şöyle ki işte enflasyon beklentilerinde tamam kötüye gitmemiş ama bir iyileşme yok. İç talebe bakıyoruz kredi kartı harcamaları olsun. Yerel seçimler ilk çeyrek milli gelirinin yüksek olmasını bekliyoruz. Talep baskısı devam ediyor. Bu böyle bir görüntü altında aslında Merkez Bankası'nın ilave parasal sıkılaşma yapması gerekir. O yüzden bir süre mevcut politika faizini yeterli görüp işte koridorda beraber zaten 53'lere yakın götürüyor faizi. Fonlama maliyetini de oralara çıkardı. Bu şekilde tutabilir gibi diye düşünüyorum. Yani gelecek haftaki toplantıda genel beklenti de bu yönde.
Evet. Fatih Karan'ın ilk iddiaya yapacağız artık faiz artışı yok mesajı yansıdı yine Amerika'dan.
Yansıdı. Onun bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyorum. Yani çok verilmesi gereken bir mesaj değil. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Merkez Bankası tam arttırdı. Belki bundan sonra arttırmayıp tutabilir ama yine de kapıyı açık bırakmakta fayda var. Nasıl Fed yapıyor işte hala işte arttırabilirim falan diyor. Faiz arttırımlarına kapı açık bıraktı zamanında şimdi değil de. Şimdi Merkez Bankası aslında son toplantıda onu yapmıştı. Şimdi hemen o kapıyı kapatmanın bir alemi yok yani. O yüzden dil sürçmesi diyelim. Onu telafi edecek açıklamaları da oldu aynı zamanda. Gerekiyorsa ilave sıkılaşma yapacağız falan gibi. İşte kapı açık demek zaten onu gerekiyorsa ilave sıkılaşma yapacağız.
Amerika'dan bir dil sürçmesi de Mehmet Şimşek açıklamasında oldu. O da çok tartışma yarattı.
Evet.
Ve o kısmı değil de o kısmın yani evet. O cümle fikriyatını sokacağım size. Enflasyon düşeceğini ikna etmemiz gerekiyor diyor insanlara.
Orası çok önemli. Şöyle düşünün yani şeyi de belirliyor. Hem bireylerde veya şirketlerde diyelim. İleri dönük baktığında çok inanmıyorsa fiyatlamasını ona göre yapıyor şirketler. Bireyler de ne yapıyor? Bireylerini dolarizasyon anlamında kararlarını etkiliyor. Tasarruf açısından baktığında mevduat faizlerini geriye dönük bakarsa düşük buluyor ama ileri dönük bakarsa mesela 60'larda olan faizleri konuşuyoruz. Bileşik gerçi onlar ama ileri doğru enflasyonu düşük beklerse o zaman şu andaki önerilen faizler bir anda TL açısından cazip oluyor. Yani inandırabilirsiniz. O yüzden çok kritik ama onu dedim yani merkezin çalışmalarında da tüketicinin enflasyon beklentileri kurumlara göre iki kat yukarıda çıkıyordu. Yani 75-80'lerdeydi. Dolayısıyla ciddi orada yol alınması gerekiyor. Ha bunu nasıl yol alırsınız? Bir kere hani böyle yalpalamayacaksınız. Böyle mesajları doğru vereceksiniz. Doğru zamanda gecikmeden karar alacaksınız. Bir. İki, o yönde de ilerleme var sanki. Hani ücretler politikası ile ilgili de yani geleceğe dönük ücretler politikası ile ilgili de bu hedeflerinizle uyumlu mesajlar vereceksiniz ki son verildi yani. Hep konuşuyorduk ya işte seçim sonrası asgari ücret
Evet.
ayarlaması olur mu? Yıl ortası falan. Son olarak Çalışma Bakanı hani öyle bir şey
Evet.
gündemimizde yok dedi. Ama bunlar yeterli mi dersek değil tabii.
Ücret zamının olmaması da çok ciddi şekilde bir alım gücü üzerinde negatif
O
etki,
tarafı
o
tabii ki, tabii ki
kaçınılmaz. Onu
maalesef.
konuşacağız zaten
Maalesef.
önümüzdeki dönem.
Evet.
Peki şimdi biraz da sona gelirken döviz piyasasına konuşmak istiyorum. Rezervleri de bunun içine koyacağız tabii ki. Hep görüyorduk işte enflasyonun altında döviz kurunda bir artış oluyordu. Ortalama böyle uzun zamanda böyle gidiyor. 7-8 ayda. Ama bu ay tabii şeyin hem seçimin etkisi hem de faiz artışıyla birlikte neredeyse işte son bir ayda hemen hemen aynı. Çok az son bir iki günde biraz yukarı attı dolar kuru. Burada işte ihracatçı bu konu zaten şikayetçiydi. Şimdi daha çok şikayet ediyorlar tabii ki ve bir süre daha böyle gideceği gözüküyor. Gerçi beklenti anketinde ortalama 2.7-2.8 aylık artış olması lazım. Beklenti ulaşması için.
Evet. Yıl sonu 40
Evet, yıl
mı?
sonu evet.
40 düşük bir kur değil, evet.
Düşük bir kuru değil.
Makul
Ama
bir
şu an
yerde.
öyle değil. Daha yavaş gidiyor şu
Değil.
anda.
Daha yavaş.
Burada döviz kurunu sonuçta bir kontrol edildi biliyoruz. Bu düzeyde kontrol edilmesi farklı yerlerde bir enerji birikmesine sebep oluyor mu? Bu bir risk teşkil ediyor mu?
Hatta Merkez Bankası Başkanı'nın Washington'daki bazı açıklamaları var. Bundan sonraki stratejilerine ilişkin o da kurlarla ilgili ona da bahsedecektim zaten. Bir anda Nisan'ın da yavaşlamasında şu etken oldu. Seçim öncesi o kadar çok talep geldi ki bunun 26 milyar dolarları satış yapmak zorunda kaldı Merkez Bankası. Bu satış yapmak demek bireyler ve şirketler o ölçüde pozisyon aldı. Hadi yabancı kısmını hariç tutalım 20 diyelim atıyorum. Böyle bir pozisyon aldıkları anlamına geliyor. Ama o beklenti karşılanmadı yani böyle seçim sonrası bir şey olmadı. Dolayısıyla bunda bir çözülme görüyoruz ki verilere baktığımızda 5 Nisan haftasında yani seçim sonrası ilk haftada 7 milyar doların biraz üzerinde net alım yapmış gözüküyor Amerika'nın. Bahsettiğim 26 milyar doların 7'sini geri almış gibi
Dört
gözüküyor.
evini almış
Evet,
daha fazla.
9 Nisan haftasında da kısa haftada da 2 günde yine 1 milyar doların biraz üzerinde almış gibi. Bunların da bugünkü verilerle netleştireceğim ama aşağı yukarı böyle gözüküyor. Yani toplamda 8-8,5 geri almış gibi duruyor. Ha, böyle olunca o zaman Merkez Bankası tabii alıcı tarafta kuru yönetmeye başlıyor. Daha rahat yönetiyor. Ve Mart'ta da bir hızlanma vardı. Enflasyonu falan üzerinde olmuştu kur artışları. 3,5-4'lerdeydi. O yüzden biraz yavaşlattı. Bunu tercih de etti şu aşamada. Çünkü biraz enflasyon beklentilerini kırmak istiyor. Şimdi buradan şeyle bağlantıyı kurarsam. Merkez Bankası Başkanı'nın Washington'da verdiği mesajda şöyle diyordu. Bizim önceliğimiz enflasyon düşürmek ve rezerv biriktirmek. Ama bu ikisi aslında çelişkili bir durum diyor. Biraz daha hızlı ya da ayda 2-3 milyar dolar alım yapmak için dezenflasyon programımız bozmayız diyor. Hızlı biriktireceğim diye rezervi, kurlarda bir düşüş eğilim varsa veya yatay gitme eğilim varsa bunu bozacak şekilde, hızlandıracak şekilde bir şey yapmam diyor.
Döviz alım
Yani
yapmam diyor.
ne ima ediyor? TL'de reel değerlenmeyi seviyorum ben diyor şu aşamada. Yani onu söylüyor tekrar. Ya zaten aslında karar metinlerine bile girmişti. Dolayısıyla o görüş devam ediyor. Yıl sonunun 40 olduğunu ve söyledik bunu düşük değil. Benim de hani çalıştığım senaryoda aşağı yukarı öyle şeylerle çalışıyorum. Ama gidişat daha altında gibi gözüküyor. Şu andaki gidişatla hani 38'i falan aşmaz gibi duruyor. Ama tabii bugünden oraya gideriz demek yanlış olur. Daha önümüzde aylar var. Dünyada gelişmeler var. Türkiye'de farklı gelişmeler olabilir. Ama belirleyici yani kısa vadede tekrar alınan pozisyonların çözülmesi kuru baskılıyor. Fakat daha sonra belirleyici iç talep görünüm ve onun dış tarafta da tekrar açılıp açılmayacağı olacak. Ocak, Şubat baktığımızda iyi gitti ama Mart'ta böyle iyileşme durdu gibi cari dengede gözüküyor. Bakalım bundan sonra Nisan falan nasıl olacak? Orada iyileşme duruyor gibi bir hava olursa o zaman kurların olduğu seviyenin sıkıntı yarattığı daha fazla hissedilir. O zaman biraz hızlandırmak zorunda kalınabilir.
Cari dengeyi gözetiyorsunuz. Rezervler, enflasyon, büyüme çok kötü olmaması lazım.
Tabii.
Yani kolay bir süreçti.
Değil kesinlikle.
Onu sorayım. Mayıs ayı bekliyor musunuz Mehmet Şimşek'ten ekonomi programı çıkarmasını? Kapsamlı program.
Yani kapsam program derken çok yani daha çok bütçe tarafını ilgilendiren şeyler bekliyorum. Onun dışında parasal tarafta zaten yapılanlar yapılıyor. BDDK'nın bazı destekleri olabilir. O şekilde yoksa çok kapsamlı beklemiyorum yani.
Çok teşekkür ederiz. Haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra karşınızda olacağız seyircimizin. Bakalım ne yapacak Merkez Bankası? Yine bir sürpriz yapacak mı? Göreceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok
Görüşmek
iyi bakın.
üzere. Thank you.